Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Nahl suresinin 41. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı tertemiz bir aklı selim ve kalbi selimle anlayabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an'a şahsi, nefsani düşüncelerimizle, fikirlerimizle yaklaşmaktan muhafaza buyursun. Kur'an'ı doğru anlayıp kendimizi Kur'an'a göre şekillendirmeyi nasip eylesin. Kur'an'ın muhtevasını kendi şahsımıza göre yönlendirmekten bizi muhafaza eylesin. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Zulme maruz kaldıktan sonra Allah yolunda, Allah uğrunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka biz güzelce yerleştirecek, ona güzelce bir konum hazırlayacağız. Ahirette verilecek mükafatsa elbette çok daha büyük olacaktır. Keşke bunu bilselerdi. Efendim, hicret bir terim olarak, bir kavram olarak dini daha huzurlu yaşamak için dini emirleri ve yasakları Allah'ın istediği şekilde yaşayabilmek için zulme maruz kalınan ortamdan çıkıp daha hür bir ortama doğru göç etmek demektir. Hemen hemen birçok peygamberin hayatında hicret olmuştur. Efendimiz ve ashab-ı kirama da bu hicret nasip olmuş. Mekke zalimlerinin, müşriklerinin eziyetleri karşısında zor durumda kalan Müslümanlar, dinlerini daha hür yaşayabilmek için önce Habeşistan'a bir grup Müslüman hicret etmiş. Daha sonra ise Cenab-ı Hak Medine-i Münevvere'den bir kapı açmış Müslümanlara ve Medine-i Münevvere'ye hicret etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da 13 yıllık nübüvvetinin 13 yıllık Mekke hayatından sonra Medine-i Münevvere'ye hicret etmiştir. Hicret bir şeyleri terk etmek demek. Vatanınızı terk ediyorsunuz. Belki malınızı, mülkünüzü terk ediyorsunuz. Belki sevdiklerinizi terk ediyorsunuz. Evladı iyalinizden bile uzak kalabiliyorsunuz. Onun için hicret terk etmek demek zaten. Terk edişler Allah için olursa Yüce Rabbimiz onların yerine çok daha güzelini, çok daha hayırlısını, bereketlisini nasip ediyor. Allah'a verilen her bir adanan her bir nefes, Allah'a adanan her bir mal, mülk, ömür bereketlenerek size geri dönüyor. En az 10 kat güzellikle geri dönüyor. İşte burada da Yüce Rabbimiz Allah uğrunda, Allah için hicret eden kimselere çok güzel bir konum hazırlayacağını vaat ediyor. Ve lenübevvi'ennehum ifadesi mutlaka ve mutlaka aksi düşünülemeyecek şekilde çok güzel bir konum hazırlayacağını Yüce Rabbimiz vaat etmiş oluyor. Bu ayetin bu kelimesi lenübevvi'ennehum kelimesi hem başındaki lam-ı tekit, Arapçadaki dil bilgisi kuralları gereği, hem de sonundaki nun-u tekit, şeddeli nun, bu işin mutlaka ve mutlaka gerçekleşeceğine işaret eder. Yani siz bir şeyler terk ediyorsunuz Allah uğruna ama zannetmeyin ki siz mahrum olacaksınız. Hayır, tam aksine dünya hayatında bile çok güzel bir konum elde etmiş olacaksınız. Nitekim Allah için hicret edenlerin çok büyük bir huzur, ferahlık, rızık bolluğuna kavuştuklarını tarih bize hep göstermiştir. İşte burada da Yüce Rabbimiz bunu vaat etmektedir. Müslümanlara zulüm altında sürekli sabretmeleri, direnmeleri değil, belki Allah'ın fırsat verdiği alanlarda dini mübini İslam'ı en güzel şekilde yaşama yolları aramalarına da işaret etmiş oluyor. Elbette zalime karşı dur diyebilmek imkan ve iktidarınız varsa, zulmü üzerinizden def etmek gibi bir Cenab-ı Hak imkan ve iktidar size lütfettiyse, öncelikle o zalimin elini tutmak, zalimi alaşağı etmek, zulmü ortadan kaldırmak birinci vazifedir. Ama gücünüz el vermiyorsa, imkanınız, fırsatlarınız, iktidarınız buna yetmiyorsa, orada sürekli zulüm altında inleyerek, ızdırap çekerek ve Allah'ın dinini yaşama fırsatı bulamayarak o mekanda kalmanın bir anlamı yoktur. Rabbimiz bu noktada müminlerin mutlaka hicret gibi bir yolu denemelerini ister. Özellikle Medine-i Münevvere kapısı, hicret kapısı müminlere açılınca Mekke müşriklerinin arasında müminlerin kalması haram oldu. Yani yasaklandı. Hicrete gücü yeten herkesin hicret etmesi istendi. Hicrete gücü yettiği halde hicret etmeyenlerin ölüm anındayken çok zor bir şekilde, acı bir şekilde canlarının alınacağını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize beyan eder. Onlar, biz işte zayıf bırakılmıştık, dolayısıyla hicret de edemedik gibi bir mazeret söyleseler de, işte Allah'ın arzı geniş değil miydi, hicret etseydiniz ya diyerek meleklerin, onların hicret etmeyenlerin canını aldığını Kur'an-ı Kerim bize haber verir. Öyleyse vatan son derece önemli elbette. Vatansızlık büyük bir acı verir insana. Vatansızlık, vatan cüda olmak, vatandan uzakta olmak insanın içini acıtır ve hiç kimse vatansız kalmak istemez. Ama buna rağmen eğer vatan diye belirlediğiniz yerde Allah'ın dinini yaşayamayacaksanız, orada Allah diyemeyeceksiniz, namazınızı eda edemeyeceksiniz, Kur'an okuyamayacaksınız, La ilahe illallah diyemeyeceksiniz ve elinizden de bir şey gelmiyorsa artık siz yeni bir vatan bulmalısınız. Yeni bir vatan edinmelisiniz ve belki Cenab-ı Hak lütfederse o zulüm altındaki o vatanınızı da bir gün kurtarmaya niyetlenmelisiniz. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ashab-ı kiramla beraber Medine-i Münevvere'de 10 yıl kadar efendim kaldılar. İşte 8. yıldan itibaren Mekke-i Mükerreme'nin fethi nasip oldu. Tekrar o ayrıldıkları vatana bu sefer büyük bir muzaffer komutan ve askerleri olarak girmiş oldular. Orayı da hürriyetine kavuşturdular. Hicret bu anlamda bir kaçış değil. Belki yeni yeni kuruluşlar için, yeni yeni bir vatan tesisi için ya da vatanı yeniden inşa etmek için bir taktik, bir efendim farklı bir kapı, pencere açmak gibi bir şey insanın kendisine. İşte Yüce Rabbimiz hicret edenlere güzelce bir konum lütfedeceğini, güzelce bir imkan vereceğini burada da vaat etmiş oluyor. Ve sonu da şöyle bitiyor ayetin. Ahirette verilecek mükafat elbette çok daha büyük olacak. Yani dünyada güzellikle karşılaşacaklar bunlar. Güzel bir mekanla, imkanla karşılaşacaklar. Ahiretteki ecirleri ise çok daha büyük olacak. Burada ekber ifadesi kullanılıyor. Vele ecrul ahireti ekber. Ama ne kadar büyük bu ücret? Allah bunun miktarını bize belli etmiyor. Fakat çok büyük olacağını beyan ediyor. Hicret edenlerin ahiret mükafatı da böyle büyük olmuş olacak. Alimlerimiz buradaki hicretten maksat Habeşistan hicreti olduğunu ifade ederler. Çünkü Nahl suresi Mekke'de inmiş bir sure. Öyle olunca Medine'deki ikinci hicret yurdu olan Medine hicreti kastedilmiş olamaz derler. Ama bazı müfessirlerimiz derler ki o dönemde de az da olsa Medine-i Münevvere'ye hicret edenler vardı. Hem Habeşistan'a hicret edenler hem de Medine'ye hicret edenler kastedilmiş olabilir diyorlar. Fakat buradaki ayet Habeşistan'a hicret edenler ya da Medine'ye hicret edenler diye bir ifadede bulunmadığı için bu ayet kıyamete kadar hicret eden her müminle alakalıdır diyebiliriz. Levkânû ya'lemûn ayetin son cümlesi böyle, keşke bilselerdi. Buradaki ifadeyi de iki şekilde anlıyor müfessirlerimiz. Birincisi, keşke bu kafirler, müşrikler bu gerçeği bilmiş olsalardı. Yani hicret edenlerin, dinleri uğruna hicret edenlerin ne büyük güzelliklerle hem dünyada hem ahirette karşılaşacaklarının bir farkında olsalardı. Bu bilgi onlarda olsaydı böyle yapmazlardı herhalde. Bazı müfessirlerse levkânû ya'lemûn ifadesini, keşke bilselerdi ifadesini, bu hicret eden müminler keşke bunu tam bilmiş olsalardı. Yani dünyada kendilerine çok güzel konumlar, haller, rızıklar, imkanlar lütfedileceğini, ahirette ise çok daha büyük ecirlerle karşılaşacaklarını bir bilselerdi diyerek, buradaki bilmeleri istenen kimselerin o muhacirler, hicret edenler olduğu şeklinde açıklanmış müfessirlerimiz tarafından. Bu ikinci mana sanki daha güzel. Ne olur? Keşke bilselerdi ne olurdu? O hicrete böyle belki içleri acıyarak değil, belki de büyük bir zevkle, şevkle gideceklerdi. Ama bu hakikatlerden haberdar olmayan insan elbette vatanından kopması ona acı verir. Eşinden, dostundan, akrabasından, malından, mülkünden kopması acı verir. O acıyı bile hissetmezlerdi demek istiyor Yüce Rabbimiz. Bu da Allah'ın bir vaadi. Yani hicret etmek isteyenler, dinleri uğruna hicret etmek isteyenler korkmasınlar. Ben onlarla beraberim. Onlara her türlü imkanı açarım vaadi olmuş oluyor. Kıyamete kadar da bütün insanlığa, özellikle müminlere bir beşaret, yani bir müjde bu ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Bu hicret etmeye mahkum olan, mecbur olan bu mazlum muhacirler bu kadar ecri hak ediyorlar. Hem dünyadaki güzelliği hak ediyor, hem ahiretteki çok büyük ecri, ücreti, karşılığı hak ediyorlar. Çünkü onlar sabrettiler diyor Cenab-ı Hak. Onlar sabrettiler ve yalnız Rablerine güvenip dayandılar. Sabır daima zafer getirmiştir. Sabır, bir insan başa gelene sabreder, bir de bazı şeyleri yapmaya sabreder. Yani şöyle ifade edelim, elinizde olmadan başınıza bir takım sıkıntılar gelir, efendim musibetler iner, onlar karşısında sızlanmaz, dişinizi sıkar, haktan geldi diyerek sabredersiniz. Bir de bazı ameller var ki onlara sabredersiniz. Mesela 5 vakit namaza sabredersiniz. Sabırla devam edersiniz. Sebatla devam edersiniz. Allah yolunda cihada sabredersiniz. İşte malınızla, canınızla infakta bulunur, buna sabırlı davranırsınız. Bu işte sebat edersiniz. İşte bu muhacirler çok yönlü sabrettiler. Hem Mekke müşriklerinin eziyetleri karşısında sabretti, hem de vatandan ayrı kalmaya sabrettiler. Sevdiklerinden ayrı kalmaya sabrettiler. Mallarından, mülklerinden koptular, buna sabrettiler. Belki başlangıçta bir takım sıkıntılar oldu. Sığındılar çünkü bir yerlere. O Habeşistan'a sığındılar. Orası Hristiyan bir ülkeydi. İlk dönem çok acılar çekmiş olabilirler. Ona sabrettiler. Ve fakat sabırlarıyla beraber yalnız Rablerine güvenip dayandılar. Allah'a güvenip dayananı Allah mahcup etmez, mağdur etmez, mahzun etmez. Önemli olan o tevekkülün tam olması. Tevekkül, Allah'ı kendine vekil tutmak, onu dayanak kabul etmek ve o bizim elimizden tutar, o bize yol açar, o bize imkanlar lütfeder, fırsatlar açar diyerek Rabbimize dayanmaktır tevekkül. Bu kuru kuruya oturduğu yerde dayanmak değil, sanki bütün her şey elindeymiş gibi sebeplere tevessül ettikten sonra, o sebeplerin yaratıcısı olan, müsebbibül esbab olan, o sebeplerin var edicisi olan Allah'a gönlen, kalben sürekli bağlı kalmak, ve asla ümitsizliğe düşmemek ve Rabbimizin katındakine güvenmektir tevekkül. İşte bu muhacir müminler, o mazlum müminler, kendilerine dünya ve ahirette güzellikler verilecek müminler iki temel vasıfa sahipler diyor Cenab-ı Hak. Onlar sabrettiler, sabredenlerden oldular ve yalnız Rablerine güvenip dayananlardan oldular. 43. ayet: وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan, erkeklerden başkası değildi. Eğer bilmiyorsanız bilenlere bir sorun. Mekke müşriklerinin şöyle bir iddiası vardı. Diyorlardı ki Allah peygamber gönderecekse bu insan olmamalı. Bu beşer olmamalı bizim gibi. Bizim gibi yemek yiyen, içen, işte çarşı pazar dolaşan, bağırıp çağıran ifadesi belki peygambere uygun bir vasıf değil elbette. Ama çarşı pazarda dolaşan, yiyen, içen birisi olmamalı. Bu olursa melek olmalı diyorlardı. Cenab-ı Hak da daha önce diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, senden önce de biz birçok kişiler gönderdik, peygamberler gönderdik ki kendilerine vahyettiğimiz insanlar da onlar. Onlar da beşerdi. Onlar da insandı. Hiçbir zaman biz meleği biz insanlara peygamberlik yapsın diye göndermedik. Bu bir sünnetullah, Allah'ın kanunu. Bazı ayetlerde şu ifade geçer: eğer yeryüzünde yürüyenler melek olsaydı biz de bir melek peygamber gönderirdik. Yeryüzündekiler insan olunca Cenab-ı Hak insanların içinden bir peygamber gönderiyor. Neden? Çünkü o zaman diyecekti ki insanlık, yahu biz melek değiliz ki, tamam o peygamber hem de melek zaten. Biz onun dediklerinin hepsini nasıl yapalım? O işte melek olarak söylüyor ama bizim vasıflarımız ona benzemez ki diyerek peygambere tabi olmayı kabul etmeyecekti insanlık. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi diğer peygamberler de ey insanlar biz de sizin gibi bir beşeriz. Bizim farkımız bize vahiy geliyor. Allah'tan vahiy geliyor. Onun için biz de bize gelen vahye iman ediyoruz. Bize gelen vahiyin gerektirdiği şekilde davranmakla mükellefiz. Biz de kulluk yapacağız. Siz de bize bakarak bizim gibi kul olacaksınız deme şansına sahip oluyor peygamberler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama buyuruyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız siz de öyle namaz kılın. İşte oruç tutuyor Resulullah, orucu böyle tutun diyor. Kendisi söyleyip yapmamazlık yapmıyor. Belki o önden gidiyor. Bize de diyor ki siz de yapabilirsiniz bunu. Haydi siz de benim peşimden gelin. Bana tabi olun diyor. Cenab-ı Hakk'ın kanunu böyle. İşte bu hakikati Cenab-ı Hak burada tekrar hatırlatıyor. Biz diyor senden önce de birçok rical gönderdik. Rical kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerde sadece mesela erkek anlamında kullanılmadığı yerler de var. Hani biz Türkçemizde de kullanırız ya, işte nice erler var dediğimiz zaman bunların içerisinden erkek olanları kastetmeyiz. Öyle adamlar var ki dediğimiz zaman da böyledir. Fakat buradan hareketle bazı alimler demişlerdir ki, Maturidiler mesela bu görüşteler, kadınlardan peygamber gönderilmemiştir. Gönderilenler hep erkeklerden bir peygamber göndermiştir. Cenab-ı Hak öyle seçmiştir. Bazı alimler ise işte buradaki rical kelimesini normalde erkek adam anlamına kullanılır lügatte. Fakat bir genel kavram olarak da kişi anlamında da kullanılır. Bu anlamı kabul eden, kişi anlamını kabul eden alimler kadınlardan da peygamber gelmiştir. İşte İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem Valide, Musa Aleyhisselam'ın annesi, bunlar da hanım peygamberlerdir demişler. Onlara da vahiy geldi demişler. Böyle bir kelami bir tartışma var İslam alimler arasında. Fakat buradaki ayetin esas maksadı, söyleniş maksadı, biz diyor Cenab-ı Hak hep kişilerden peygamber seçtik. Yani beşerden bir peygamber seçtik, melek peygamber göndermedik. Onun için onların yaptıkları itiraz anlamlı bir itiraz değil. Çünkü ayetin devamı فَسْأَلُوا اَهْلَ ذِكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız o zaman ehli zikre bilenlere bir sorun. Ehli zikir kimdir? Ehli zikir, ezikir, zikir kelimesi Allah'tan indirilen kitaplara da zikir denmiştir. Çünkü içinde öğüt var. Öğüt demek hatırlatma anlamına gelir zikir kelimesi. İlahi kelamlar, ilahi kitaplar hep Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını hatırlattığı için onlara zikir de denmiştir. Kur'an-ı Kerim hakkında da kullanılmıştır bu kelime. Burada ehli zikirden kastedilen ehli kitaptır demişler. Yani Peygamberimizden önce kendilerine kitap indirilen Yahudiler ve Hristiyanlardır. Onların alimleridir. Yani bilmiyorsanız gidin onlara bir sorun. Peki var mıydı Mekke'de bu tür alimlerden? Mekke'de çok azdı. Belki Yahudi ya da Hristiyan birkaç kişiden bahsedilir. Ama Medine-i Münevvere'de Yahudi alim çoktu. Zaten Mekkeliler Suriye, Şam taraflarına seyahat ediyorlardı. Oralarda da alimler vardı. Madem bunu çok o kadar önemsiyorsunuz, böyle insandan peygamber olur mu diye düşünüyorsunuz, o zaman gidin bir bu kitap ehline bir sorun bakalım. Onlar size doğruyu söyleyecekler. Yani bir şekilde evet bize gelen peygamberler de insandı, bizim içimizden seçilmişti diyecekler. Bu anlamda doğruyu öğrenme şansına sahip olacaksınız diyerek Cenab-ı Hak o topluma, Mekke müşriklerine daha çok bilmiyorsanız, madem bunun ilmi sizde yok, Allah'ın beşerden, insanlardan peygamber seçtiği bilgisine madem sahip değilsiniz, gidin bu bilgiye sahip olanlara bir sorun bakalım diye onları yönlendiriyor. Buradan bir şey daha anlıyoruz ki insan her şeyi bilemez. Her bilenin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Öyle olunca insan bilmediği konularda rastgele konuşmamalı, zanna dayalı kanaatini beyan etmemeli hemen. Bir bilen aramalı. Bilmediğini sormak bir fazilettir. Anadolu'da bir tabir var. Bilmemek ayıp değil derler. Yani öğrenmemek ayıptır derler. Bilmemek ayıp değil, insan bilmeyebilir. Ama öğrenme yolları açık, öğrenebileceği kimseler de varsa etrafında, gidip öğrenmemesi onun için bir kusurdur. Öyleyse hangi alan olursa olsun, hususiyle tabii dini alanda Allah adına belli hakikatleri öğrenmek söz konusu olacağı için burada doğru alimleri bulup bilmediklerimizi öğrenmek her birimiz üzerine bir vazifedir. Her birimizin yapması gereken en önemli vazifelerden biridir. Devam ediyor ayet-i kerime. Bil beyyinati ve zubur ve enzelna ileyke zikra litubeyyine linnas ma nuzile ileyhim ve leallehum yetefekkerun. Biz o peygamberleri apaçık delillerle, mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Nebi-i Ekrem, ey Peygamber, sana da hikmet ve öğüt dolu bu Kur'an'ı indirdik ki, bu zikri, burada da zikir kelimesi geçiyor. Sana da diyor hikmet ve öğüt dolu bu zikri, bu Kur'an'ı indirdik ki, kendilerine indirilen gerçekleri insanlara apaçık anlatasın. Ve belki onlar da bu sayede düşünen kimseler olurlar, düşünürler. O ilahi kelamdaki hikmetleri, uyarıları anlar ve kavrarlar. Cenab-ı Hak peygamberlerini tabii sadece bir defa siz peygambersiniz bu insanlara uyarın deyip bırakmıyor. Onlara deliller veriyor, apaçık deliller, mucizeler veriyor mesela. Bazen hissi mucizeler, akli mucizeler diye iki tür mucizeden bahsedilir. Hissi mucize dediğimiz harikulade hadiseler ama görünür hadiseler. Efendim işte bir takım mucizeler var. Ölüyü diriltmek gibi. Efendim hastayı bir anda iyileştirivermek gibi. İsa Aleyhisselam'ın elinde zuhur etmiş. İşte asanın yılan olması gibi Musa Aleyhisselam'ın elinde zuhur etmiş. Salih Aleyhisselam'ın deve mucizesi gibi. Bir takım mucizeler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da nakledilen birçok mucize var bu anlamda. Bir de akli mucizeler dedikleri. Mesela indirilen o kitaplar. Hususiyle Kur'an-ı Kerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesidir. Bu da akli mucize dedikleri idrakle, düşünmekle, tefekkürle anlaşılabilecek bir mucize. Kur'an'ın bir benzerini beşeriyetin getirme şansı yok. Cenab-ı Hak meydan okuyor. Hadi 10 sure bari getirin diyor Mekke müşriklerine. Ama o meydan okumalar hep karşılıksız kalıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimuşşan da bir büyük mucize. İşte peygamber gönderiyor Cenab-ı Hak. Peygamberlerle beraber bir takım apaçık böyle mucizeler ve kitaplar gönderiyor. Ey Nebi Ekrem diyor, sana da biz bu zikri indirdik, bu Kur'an'ı indirdik ki insanlara ne indirildiğini açıklayasın. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir indirileni aynen tebliğ etmek, ulaştırmak vazifesi var. Ne indiyse onu okuması insanlara emredilir. İkincisi, onları açıklama vazifesi var. Tebyin vazifesi diyoruz biz buna. Peygamber onu açıklayacak. Sözlü olarak açıklayacak, fiili olarak açıklayacak. Diyecek ki işte zekat verin diyor Cenab-ı Hak. Peygamber diyecek ki zekat vermek farz. Her birinize, özellikle zenginlerimize. Ve şu maldan şu kadar. İşte koyunu olan şöyle verecek, sığırı olan şöyle zekat verecek, hurması olan şöyle verecek, parası olan şöyle verecek diye peygamber de onu açıklayacak. İşte Cenab-ı Hak namaz kılın diye emrediyor. Peygamber onu gösterecek. İşte hangi namazları ne zaman kılacağız, nasıl kılacağız, rükûmuz nasıl olacak, secdemiz nasıl olacak, fiilen göstererek açıklayacak. İşte peygamberin bir vazifesi de böyle tebyindir. İnsanlara ne indirildiyse indirilen o vahyin açıklanmasıdır. Bugün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte böylesi açıklamalarını, yani sünneti inkar eden kimseler maalesef bu ayetleri ya görmezden geliyor ya da kendi arzularına göre, kendi görüşlerine göre yorumluyorlar. Mesela bunu diyorlar ki kendilerine indirileni beyan etmek, indirileni aynen okumak diye anlıyor. Halbuki onun adı tebliğ, ulaştırmak, tebliğ etmek. Tilavet tamam, kıraat tamam ama bir de tebyin dediğiniz zaman, beyan dediğiniz zaman oradaki bir takım kapalı noktalar var, kolayca anlaşılmayan hususlar var. Peygamber onu da açıklayacak demektir. Bu itibarla peygamberin sünneti de bazı alimlerimiz işte bunun için ona da vahye bağlı bir beyan, açıklama diyerek vahyi gayri metlu demişlerdir. Yani okunmayan, yani o sünnet dediğimiz peygamberimizin sözünü okuyarak namaz kılamayız. Yani namazda Kur'an yerine peygamberin sözünü okuyamayız anlamındadır. Vahyi gayri metlu ama vahiyle desteklidir. Çünkü şöyle destekli, peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın muradına uygun olmayan herhangi bir şey yapacak olsa hemen zaten vahiy gelip onu düzeltiyor, ikaz ediyor. Bu itibarla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözleri, halleri, davranışları, fiilleri vahyin kontrolünde olduğu için onlar eğer düzeltilmemişse, yeni bir hüküm olarak farklı şekilde izah edilmemişse onlar aynen bize din olarak aktarıla gelmiştir. Bu hususta önemli bir konudur aziz dinleyenlerim. 45. ayet. Efe eminellezine mekerus seyyiati en yahsifallahu bihumul ard اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Türlü türlü şer planları hazırlayanlar, Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden ve kendilerini yok edecek azabın hiç beklemedikleri bir yerden tepelerine inmeyeceğinden emin mi oldular? Evet, birçok İslam düşmanı, peygamber düşmanı, kendilerince tuzak kuruyor peygambere karşı. Peygamberi ortadan kaldırma adına, onun mesajlarını yamultma, inkar etme, insanlara duyurmama adına birçok planların peşine düşüyorlar. Peygambere sihirbaz diyelim diyorlar. Mecnun diyelim diyorlar. Peygamberi buradan çıkaralım diyorlar. Türlü türlü şer planları hazırlıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle yapanlar diyor. Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden emin mi oldular? Yani daha önce oldu bu. Karun'a oldu mesela. Allah yerin dibine geçirdi. Lut Aleyhisselam'ın kavmine oldu bu. Yerin altı üstüne geldi. Bundan emin mi oldular? Hiç beklemedikleri yerden bir takım gökten bir takım felaketlerin tepelerine inmesinden emin mi oldular? اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَاهُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Onlar böyle dolaşırlarken yeryüzünde ticaret maksatlı olsun, gezme maksatlı olsun, böyle dolaşırlarken azabın onları çekip almasından emin mi oldular? Bir takım belalarla karşılaşmayacaklarına dair bir sigortaları mı var? فَمَاهُمْ بِمُعْجِز۪ينَ Onlar asla aciz bırakamazlar Allah'ı. Onlar buna güç yetiremezler. Bu tür belaların hepsini defedemezler. Kimseyi aciz bırakamazlar. Onlarda böyle bir güç yok diyor Cenab-ı Hak. Allah böyle bir şey dilerse onlar bunun karşısında direnecek değiller. Karşı koyacak durumda değiller. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Yahut da Allah'ın kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte, azar azar yok edivermesinden emin midirler? Cenab-ı Hak böyle bir korku üzere, sürekli bir felaket, endişe içinde veya ufak ufak hastalıklar vererek, bir takım cezalandırmaları yaparak, adeta onları içten içe çökerterek, bir şekilde yok edivermesinden emin mi oldular? فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ Sizin Rabbiniz son derece şefkatli, rauf ve rahim ve merhametlidir. Yani eğer şimdi size bu sayılan musibetler gelmiyorsa, zannetmeyin ki bu sizin bunu engellemeniz sebebiyle oluyor. Hayır, Allah son derece şefkatli, son derece merhametli, size mühlet veriyor. Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Yapılanlar karşılıksız kalmaz. Henüz siz günahın içinde, isyanın içinde, böyle yalanlamanın, inkarın içinde yürüyüp giderken bu yaşamanızı kendinize bağlamayın. Bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ve merhametinden kaynaklanan, size verilmiş bir süreden kaynaklanıyor. Size bir fırsat tanıyor Allah. Siz bunu iyi değerlendirmezseniz bu nevi azapların sizi gelip bulacağı muhakkaktır. Çünkü sizden öncekilerde de böylesi felaketler gelmiş ve hiçbiri bundan kurtulamamıştır. Şayet Allah zaten insanların yaptıkları günahlar yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı yeryüzünde tek bir canlı bile bırakmazdı. Fatır suresi ayet 45'te Cenab-ı Hak böyle buyurur. Fakat Allah belirlenmiş bir vakte kadar onlara süre tanıyor. Vadeleri dolunca gerekeni yapacaktır. Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Yani ondan hiçbir şey gizli kalmaz. Evelem yarav ila ma halakallahu min şeyin yetefeyyu zilaluhu anil yemin ve şemail succeden lillah ve hum dahirun. Onlar Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye dikkatle bakmıyorlar mı? Yani herhangi bir şey olsun. Yarattığına bir bakmıyorlar mı? Onun gölgesi Allah'ın iradesine bütünüyle boyun eğerek sağdan soldan sürünüp adeta Allah için saygı ve tazimle nasıl yerlere kapanmaktadır? Şu eşyanın gölgelerine de Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Diyor ki ya şu yaratılan şeylerin bir gölgelerine bile bir bakın. Nasıl diyor sağdan soldan böyle doğudan batıdan böyle farklı farklı zamanlarda farklı farklı şekillere girerek o yerde böyle mütevaziane bir şekilde adeta boyun eğmiş. Burada secde kavramı kullanılıyor. Secde bir bilinçli yapılan secde ki işte namazda yaptığımız secdeler. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın huzurunda yere kapanmamız bunlar secde. Ama bir de eşyanın boyun eğmesi, varlığın boyun eğmesi. İşte güneş Cenab-ı Hak ona bir takım emirler vermiş demek ki. O sürekli o emre boyun eğiyor. Ay sürekli kendisine verilen emri yerine getiriyor. Ağaç, hayvanat, efendim dağlar, taşlar, nehirler, yağmurlar, bulutlar, rüzgarlar. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle, onlara çizdiği bir kader perspektifi içerisinde itirazsız akıp gidiyorlar. Bunlara da secde ifadesi kullanılıyor. Boyun eğmesi. İlahi emre, ilahi iradeye teslim olması anlamında. Gölgelere de dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Bak gölgeler de diyor Cenab-ı Hakk'a boyun eğiyor. Kendilerine gelen bir ışık var, güneş ışığı. O ışığa göre gölge hareket ediyor. Eşya yönetmiyor o gölgeyi. O gölgeyi de yöneten Allah. Güneşi ona göre doğduruyor, ışıklar ona göre veriyor. Ve gölge de ona göre kısalıyor, uzalıyor, sağa sola yer değiştiriyor. Cenab-ı Hak bunlara da bakmıyorlar mı diyor. Bakınız yerde gökte her şey gölgelere varıncaya kadar Allah'a boyun eğmişken, secde etmişken, secde ediyorken insan neden Hakk'a karşı asi olur? Böyle kainat nizamına karşı böyle bir küstahça duruş abes değil mi, anlamsız değil mi diyerek dikkat çekiyor Yüce Rabbimiz. Yine devam ediliyor. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göklerde ve yerde ne varsa, bu debelenen canlı türü olarak, melekler olarak ne varsa hepsi Allah'a secde ediyor, boyun eğiyor. Ve hiç kimse, onların hiçbiri kibirlenmiyor, büyüklenmiyor. Bu ayet secde ayeti. Onun için inşallah dinleyicilerimiz de en müsait vakitte bir secde yaparlar inşallah. Hep beraber bu secde Rabbimiz yerde gökte bütün varlığın secde ettiğini bildirdiği bu ayet okununca mümin olarak biz de secde ediyoruz. Biz de o secde eden bütün hücrelere adeta yeryüzü ve gökyüzünde var olan tüm varlığın secdesine iştirak ederek secdeye kapanmış oluyoruz. Bu secdeyi en uygun vakitte yapmış oluruz inşallah. Evet, hiçbiri kibirlenmiyor diyor. Büyüklenmiyor, kendini büyük görüp secdeden uzak durmuyor. Bu yerde gökte secde eden varlıklar hepsini biz bilemiyoruz. Yeryüzündekileri bile tamamını saymış değiliz. İşte efendim denizlerde ne kadar canlı var, yeryüzünde ne kadar canlı türü var bunları bilmiyoruz. Fakat Cenab-ı Hak göklerde ve yerde böylesi canlıların bir takım bildiğimiz bilmediğimiz nice nice canlıların var olduğuna işaret ediyor. Ve meleklere işaret ediyor. Melekler de yerde gökte her yerde melekler var. Ve bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a secde ediyor diyor. Her biri boyun eğiyor. Onun emirlerine harfiyen uyuyor. Meleklerin zaten Allah'a isyan etme gibi bir fıtratları yok. Onlar kendilerine ne denirse onu yapan varlıklar. Diğer varlıkların da birçoğu böyle. İradeli varlıklar diye ifade edebileceğimiz insan ve cinlerin bir takım işte şerlileri ya da inkarcıları diyelim. Dini kabul etmeyen, peygamberi kabul etmeyenleri var ki. Bunların da kendi varlıkları, maddi anlamdaki cüsseleri, onlar da Allah'ın kendilerine koyduğu kanun çerçevesinde Allah'a secde ediyor. Ve fakat iradi olarak yani isteyerek, niyet ederek kulluktan kaçınan türleri var. İşte bunlara kafirler diyoruz, müşrikler diyoruz, asiler diyoruz. Bunlar hariç bütün varlık Cenab-ı Hakk'a secde ediyor. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Bunlar yani melekler ve bütün bu varlık, üzerlerinde mutlak hakimiyet sahibi olan Rablerinden korkarlar. Ve kendilerine ne emredilirse onu yaparlar. Buradan hareketle alimlerimiz diyorlar ki melekler bile korku ve ümitle diyorlar bir kulluk halindedirler. Onlarda da korku var. Haşyetullah korkusu, Allah korkusu. Her ne kadar onlar kendilerine ne denirse onu yapabilecek fıtratta ve mahiyette yaratılmış olsalar bile onlarda da böyle bir içlerinde bir ürperti, bir korku hali var. Yerde, gökte, bütün canlılarda böyle bir havf dediğimiz, havfullah, mekafetullah, yani Allah korkusu, haşyetullah, onlarda da bir şekilde var. Ve vazifelerimizi yerine getirirken, kulluğumuzu yerine getirirken, içimizde böyle bir haşyet duygusunun, yani Allah korkusu duygusunun olmasına da işaret var burada. Her ne kadar Rabbimizin emirlerine koşarak, severek itibar etsek de, uysak da, yine içimizde bir korku. Acaba Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde oldu mu? Ya Rabbi razı ol, Allah'ım bizden hoşnut ol, Ya Rabbi kulluğumuzu kabul eyle, bizi huzurundan kovma, amellerimizi makbul eyle diye böyle bir ürperti içinde bir kulluk yapmamızın gereğine burada işaret var. Cenab-ı Hak evet secde ediyor olsanız da, emirleri tam yerine getiriyor olsanız da, üzerinizde hakim olan Hak'tan korkunuz da daima yüreğinizde hissedilsin. Bir hal olarak içinizde daimi olsun diye bir uyarısı var Rabbimizin. Cenab-ı Hak zat-ı uluhiyetine karşı böyle bir haşyetullahı, mekafetullahı, yani Allah korkusunu gönlümüzün derinliklerinde daim etsin. Ümidimizi artırsın. Rahmetiyle, keremiyle, ihsanıyla muamele buyursun Yüce Rabbimiz diyor ve bugünkü programımızı, dersimizi burada bitiriyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.